Ayrım 32.
Marki'nin kendisini tatmin için yaptığı şu hareketi gözlemese, bu kadar aşırı saygı karşısında hayretler içerisinde kalırdı. Kendi kendine bu bir deha dedi. Nihayet ayrılmak amacıyla ayağa kalktığı zaman Marki, mafsal ağrıları yüzünden onu kapıya kadar uğurlayamadığı için üzüldü. Marki'nin bu hayret verici davranışı üzerine Julien bir hayli düşündü. ''Acaba benimle alay mı ediyor?'' dedi. Bu düşünceyle rahip Pirar'a danışmaya gitti. Marki kadar nazik olmayan rahip cevap vermedi. Üstelik de ıslık çalarak başka konulara geçti. Ertesi gün Julien siyah ceketi ve imzaya hazır evrakla dolu çantasıyla Marki'ye gitti. Her zamanki gibi karşılandı. Fakat akşama mavi giysisiyle gidince derhal davranışta değişti, tekrar aynı saygı ve nezakete muhatap oldu. Marki, size benim gibi bir ihtiyarı ziyaret etmek hoş geliyorsa, o halde onu hayatınızda geçmiş ufak tefek olaylar çevresinde dolaştırsanız nasıl olur dedi. Fakat teklifsizce, açık ve işin eğlence yanından başka yöne kaçmadan, zira eğlenmek de gerçekten lazım, bu dünyada eğlenmekten başka ne var ki zaten? Bir insan Allah'ın her gününde savaştan beni sağ çıkaramaz ya, bana 1 milyon liralık hediye veremez ya. Buna rağmen şu anda Rivarol şezlongumun başında olsa, ıstırap ve üzüntümü muhakkak ki bir saat için unutturabilir. Sürgündeyken Hamburg'da Rivarol ile tanıştım ve sık sık görüştük. Bunun üzerine Marki Julien'e Rivarol'ün Hamburglu burjuvalar için söylediği, fakat onların ancak dördü bir araya gelerek anlayabilecekleri fıkralardan söz etti. Görüşecek, yalnız bu küçük rahibi kalan Marki, onun sohbetini şenlendirmek istedi. Onun ilgiyle dinleyeceği şeyler bulup söylemek Julien için bir onur meselesi niteliğini almıştı. Her şeyi olduğu gibi anlatması istendiği için kendisi de açıkça konuşmaya karar verdi fakat iki noktaya değinmedi. Önce Marki'yi çok kızdıran bir isme karşı aşırı hayranlık, ikincisi de papaz olabilecek bir kişiye katiyen yaraşmayan dinsizliği. Şövalye de Beauvoisie ile Julien arasında geçen basit olay pek eğlenceli bulundu. Marki, Julien'i Saint-Honoré sokağındaki kahvede acı acı tahkir eden arabacının kavgasını dinlerken gülmekten gözleri yaşardı. O günlerde efendisiyle koruduğu genç arasında büyük bir samimiyet vardı. Monsieur de la Mole bu acayip karakterli delikanlıya karşı ilgi duyuyordu. İlk zamanlar gönül eğlendirmek için Julien'in gülünç yönlerini beslemek istemişti. Fakat sonraları onun yanlış buluşlarını düzeltmeyi daha uygun buldu. Öbür taşralılar Paris'e gelince her şeye karşı bir hayranlık duyarlar. Bu ise kin duyuyor. Diğerlerinde fazla gösteriş bulunduğu halde bunda gerektiği kadar da yok. Ahmaklar bunu aptal yerine koyuyorlar. Mafsal ağrıları soğuklar nedeniyle geçmedi, sürüp gitti. Marki kendi kendine herkesin fino köpeği sevmesin için ayıp olmuyor da benim küçük rahiple ilgilenmem ayıp sayılıyor. Kendine özgü düşünceleriyle hiç kimseye benzemeyen bir delikanlı diye düşünüyordu. Ona adeta oğlum gibi bakıyorum, bunda ne kötülük olabilir? Onun sohbetinden zevk almam devam etse ve ileride vasiyetnamemde de 500 liralık miras bıraksam herhalde bu istek bana daha tuzluya patlamaz ya. Marki güvenilir bulduğu gence her gün yeni bir görev veriyordu. Julien'in içine korku düşmüştü çünkü soylunun aynı iş üzerine verdiği kararlar hiç de birbirine uymuyordu. Herkes benden kuşkulanıyor, bu yüzden bana söz gelir diye düşündü. Bunun üzerine Marki'nin kararlarını deftere geçirip kendisine imzalatmaya başladı. Ayrıca kendisine bir de yardımcı katip buldu ve verilmiş kararları ayrı bir deftere geçirtti. Aynı zamanda bu deftere bütün mektupların birer sureti de çıkarıldı. İlk zamanlar Marki bunu sorumluluktan çekinmenin ve gülünç olmanın son haddi diye nitelendirdiyse de bir ay geçmeden defterin değerini takdir etti. Julien bir bankerin yanında çalışmış bir yazıcının tutulmasını Marki'ye önerdi. Bu adamın işi Julien'in yönettiği araziden alınan parayla yapılan masrafın çift defter sistemine göre düzenlenmesiydi. Julien'in iyi yönetimiyle Marc'i kendine ait işleri görüp anladı ve o zamana kadar parasını çalan adamının yardımı olmadan borsada bizzat 2-3 işe girişmek zevkini tattı. Bir gün genç sekreterine kendinize 3000 frank ayırın dedi. Monsieur, bundan dolayı iftiraya uğrarım. Marc'i üzülerek peki ne yapayım istiyorsunuz diye sordu. Sadece bu meseleye dair olan kararınızı deftere geçirmenizi istiyorum. Bu kararınıza göre 3000 frank alırım. Aslında hep bu muhasebe fikrini bana Abbé Pirard öğretti. Tıpkı Marc'i de Moncade'ın kahyası Monsieur Poisson, efendisine hesap verdiği zaman nasıl dinleniyorduysa, Marc'i de La Mole'ün de kararını aynı asık yüzle deftere geçirdi. Dipnot: Marc de Moncade'la Monsieur Poisson, D'Alembert'in L'École des Bourgeois adlı komedisinin kişilerindendir. Mavi giysileriyle Julien akşamları görününce kesinlikle işten konuşulmazdı. Yaşamını anlattığımız gencin çabuk kırılan onuru, Marc'in iltifatları karşısında bağlılık duygusuna dönüşüyordu. Parislilerin anladığı şekilde Julien duygularına kapılan bir genç değildi, fakat tamamen duygusuz bir canavar da olamazdı. Kendisine bu derece müşfik sözler söyleyen ihtiyar alay cerrahının ölümünden beri karşısına kimse çıkmamıştı. Görgüsü gereği Marc'i onun onurunu kırmamaya çok özen gösteriyordu. Alay cerrahından bile görmediği bu davranışı Julien hayretle karşılıyordu. Aynı zamanda alay cerrahının Legion d'honneur nişanıyla övünmesine karşılık, Marc'in birinci rütbe nişanıyla gururlanmamasını takdirle karşıladı. Marc 7 kuşaktan beri soyluydu. Bir gün siyah ceketiyle Marc'in yanına iş amacıyla giren Julien, sözleriyle onu çok memnun etti. O kadar ki Monsieur de La Mole onu 2 saat bırakmadı ve işlerine bakan adamın borsadan getirdiği birkaç banknotu da vermek istedi. Zannederim ki Monsieur, bir kelime söylememe izninizi istemekle saygıda kusur etmiş sayılmam. Buyurun dostum. Marc'i cenaplarından bu lütuflarını kabul etmememe rıza göstermelerini rica edeceğim. Bu para siyah ceketli kişiye verilmiyor, ancak bu armağan mavi giysili gencin iyi yüreklilik sonucu hoş görülen durumunu bozabilir. Marc'i derin bir saygıyla selamlayıp bakmadan çıktı. Marc'i bu hareket ve sözden çok memnun olmuştu. Akşam meseleyi Abbé Pirard'a anlattı. Muhterem peder, size meselenin esasını artık açıklayacağım. Julien'in kimin oğlu olduğunu bilirim. Bunu size söylememe, aramızda bir sır olarak saklamanıza sebep yoktur dedi. İçinden de bu sabah yaptığı hareket cidden soyluydu, onu soylular arasına alıyorum dedi. Marc'i iyileşip de kalkınca Julien'e, size 2 ay müsaade, gidip Londra'yı görünüz dedi. Gelecek olan mektupların üzerine işaretleyip elçiliğe gidecek evrak arasında size gönderirim. Siz de cevapları yazar ve ait oldukları mektupların içine koyarak yollarsınız. Hesabıma göre bu yüzden işler ancak 5 gün gecikecek. Kaleye gitmekte olan posta arabası içinde Julien sürekli olarak gereksiz gördüğü bu seyahate şaşmaktaydı. İngiliz topraklarına çıktığı zaman hissettiği kin ve nefret tarif edilemez. Bonaparte'a karşı olan çılgınca bağlılığını söylemiştik. Onun nazarında her subay bir Sir Hudson Lowe ve her soylu St. Helen faciasına alet olmuş, bu sayede de 10 yıl bakanlıkta kalmak ödülüne erişen bir Lord Bathurst'tü. Kendi kendini beğenmenin en aşırı derecesini Londra'da öğrendi. Bazı genç Rus soylularını tanıdı. Julien'e çılgınca dostum Sorel diyorlardı. Sen büyük şan ve şereflere erişmek için yaratılmışsın. Önemsemez davranışlarla önümüzde ceryan eden olaylara değer vermeyişin bizim çaba sarf ederek kazanamadığımız bir güzel huydur. Prens Kasarov, zamanımızı anlamamış bir adamsınız diyordu. Her zaman sizden istenenin tersini yapınız. İşte yüzyılımızın tek dini. Sahte davranışlara ve deliliğe kalkışmayın, zira o takdirde herkes sizden delilik ve yapmacık bekler ki o zaman da temel kural gerçekleşmiş olmaz. Prens Kasarov'la birlikte Julien bir gün Duke de Fitzfolk'un salonuna davet edilmekle şeref kazandı. Bir saat kadar beklediler. Bekleyen daha 20 kişi arasında Julien'in orada yaptıklarını Londra elçilik katipleri hala anlatırlar. O akşamki hali, hareketi cidden mükemmeldi. Züppelerin sözlerine değer vermeyerek ünlü Philip Vane'i Locke'dan beri İngiltere'nin yetiştirdiği en büyük filozofu görmek istedi. Philip Vane 7 yıldır hapisti. Julien bu memlekette soyluların şakası yok dedi. Vane'e her türlü iftira ediliyordu. Julien onu ziyaret ettiği gün çok neşeli gördü, soylulara karşı olan kini, üzüntüsünü gideriyordu. Julien hapishaneden çıkarken, şu koca İngiltere'de neşeli bir tek insan gördüm, o da bu dedi. Vane kendisine, zorbalara en fazla uyan fikir şüphesiz ki Tanrı fikridir demişti. Filozofun diğer söylediklerini pek aşırı olduğu için söylemeyeceğiz. Fransa'ya döndüğünde Monsieur de la Mole, İngiltere'den bana eğlenceli olabilecek ne gibi fikirler getirdiniz bakalım dedi. Julien'in susması üzerine soruyu derhal değiştirip, eğlenceli olsun ya da olmasın ne gibi fikir getirdiniz diye tekrarladı. Julien, önce dedi en akıllı İngiliz bile günde bir saat olsun delidir. O memleketin Allah'ı olan intihar şeytanı gelip onu bir kez ziyaret eder. İkincisi, İngiltere'ye giren akıl ve deha mutlaka değerinin %25'ini kaybediyor. Üçüncüsü, yeryüzünde İngiltere kadar güzel manzaralı, insana heyecan ve hayranlık veren bir yer yoktur. Marki, şimdi söz benim dedi. 1. Rus elçiliğinde niçin kalkıp da Fransa gönülden savaşa hazırdır, 25 yaşında 300 bin genci vardır diye söz edersiniz? Bu gibi sözlere krallar kızmaz mı sanıyorsunuz? Julien, diplomatlarımız karşısında adam ne yapacağını şaşırıyor dedi. Hepsi de ciddi tartışmalara hazır. Şayet insan gazetelerdeki basma kalıp sözleri tekrarlarsa budala mevkiine düşüyor. Yepyeni bir şeyden söz etse bu kez de hepsi şaşırıp cevap vermiyorlar. Bakıyorsunuz ertesi gün sabahın saat 7'sinde elçilik başkatibi gelerek, dün akşamki sözleriniz pek münasebetsiz oldu diyor. Marki gülerek fena değil dedi. Fakat siz bu derecede ince düşündüğünüz halde acaba İngiltere'ye ne amaçla gönderildiğinizi kavradınız mı? Julien, affedersiniz ama galiba anladım dedi. Oraya herhalde haftada bir gün kralın elçisinin sofrasında yemek yiyeyim diye gittim. Elçi cenapları da gerçekten soylu ve kibar bir kişi. Marki, İngiltere'ye gitmeniz bu nişanı almak içindi dedi. Siyah ceketi çıkarmanızı istememekle birlikte maviler giyen adamın daha hoş olan sohbetine de pek alıştım. Belki günün birinde durum değişir fakat şimdiki halde şunu iyi bilin ki siz bu nişanı takınca ben dostum Duke de Chaulnes'un 6 aydan beri haberi olmaksızın diplomatik işlerine getirilmiş bir oğlu daha varmış da onu görüyorum diyeceğim. Marki gayet ciddi bir tavırla devam etti. Şunu bilmelisiniz ki sizi toplumun içinde bulunduğunuz sınıftan çıkarmak düşüncesinde değilim. Böyle bir iş hem koruyan hem de korunan için bir felaket olur. Siz davalarımla uğraşmaktan usanır ya da ben sizi istemem de bu konaktan ayrılmanız gerekirse size rahip Pirar'ınki gibi bir kilise papazlığı elde ederim. Sonra duraklayarak mübalağalı bir tavırla, fazla bir şey beklemeyin dedi. Nişan Julien'in gururunu pek okşadı, çenesi açıldı. Alınganlığı da azaldı. Her zaman aşağılandığını sanmıyor, bazen heyecanın etkisiyle hemen herkesin ağzından kaçabilecek aykırı bir söze anlam vererek kendine çekmiyordu. Nişan yüzünden tuhaf bir ziyaretle onurlandı. Baron de Valeno kendisini görmeye geldi. Azledilen Monsieur de Renal'in yerine Verrières Belediye Başkanlığı'na gelecek olan Baron de Valeno, kendisine tevcih edilen bu baronluk ünvanına teşekkür etmek ve aynı zamanda emirleri öğrenmek için hükümete gelmişti. Julien içinden bir hayli güldü çünkü Monsieur de Valeno, Monsieur de Renal'in bir Jacobin olduğunu söylemişti. Meselenin özü şöyleydi. Seçim arifesinde yeni baron hükümetin adayıydı. koyu kralcı olan ilçenin büyük seçim kurulunda ise özgürlükçüler Monsieur de Renal'i tutuyorlardı. Aralarındaki eski rekabetten dolayı Julien, Madame de Renal hakkında barondan bir şey öğrenemedi. Nihayet baron, Julien'den yeni seçimlerde babasının oyunu kendisine vermesini rica etti. Julien de babasına bu mesele için bir mektup yazmayı kabul etti. Monsieur le Chevalier, beni Marquis de Lamolle takdim etmelisiniz. Julien içinden evet etmeliyim fakat senin gibi bir edepsiz nasıl takdim edilir dedi. Sonra da barona dönerek, gerçekten bu konakta benim adım bile geçmez. Herhangi bir kimseyi Marquis'e takdim haddim değildir dedi. Julien Marquis'e her şeyi söylerdi. O akşam Valeno'nun takdim edilmek istediğini ve 1814'ten beri bütün marifetlerini anlattı. Marquis gayet ciddi bir tavırla, ''Yeni baronu yarın bana tanıtırsınız.'' dedi. ''Yok yok, o kadar da değil, öbür gün için yemeğe çağırırsınız. Yeni belediye başkanlarımızdan biri de o olacak.'' Julien hiç istifini bozmadan, ''O halde kimsesizler yurdu müdürlüğüne de babamı tayin ettirmenizi istirham ederim.'' dedi. Marquis gene neşelendi. ''İşte böyle olmalı.'' dedi. ''Tayin ettirdim gitti. Ahlak dersi vereceğinizi sanıyordum. Çok şükür olgunlaşıyorsunuz.'' Monsieur de Valeno, Julien'e Verrières piyango bayiinin öldüğünü haber vermişti. Julien o işin Monsieur de Cholene vaktiyle dilekçesini Monsieur de Lamolle'ün Verrières'de yattığı odada bulup okuduğu ihtiyar budalaya verdirmenin iyi bir hareket olacağını düşündü. Maliye Bakanı'na bu meseleye dair yazdığı mektubu Marquis kahkahayla gülerek imzalamıştı. Monsieur de Cholene'nin tayininden bir süre sonra Julien, vilayet milletvekillerinin o işin ünlü hendeseci Monsieur Gros'a verilmesini istemiş olduklarını öğrendi. O cömert adamcağızın tüm yıllık geliri 1400 franktı. Bunun 600'ünü de ailesini geçindirsin diye ölen bayiye borç verirdi. Julien yaptığı işe hayret etti. Acaba ölen o adamın çocukları neyle geçiniyorlar? Bunu düşündükçe içi sızladı. Sonra bu bir şey değil dedi. İstediğini elde etmek için daha kim bilir ne kadar haksızlıklar yapmak ve aynı zamanda onları güzel sözlerle örtmek gerekecekti. Zavallı Monsieur Gros. Onun hakkı olan nişanı ben aldım. Acaba şimdi bana o nişanı veren hükümete bu adam hizmet etmeli mi? 8. Bölüm. Gerçek onuru hangi nişan verir? Susayan dev, suyun beni serinletmiyor dedi. Nasıl olur, bu Diyarbakır'ın en serin kuyusudur. Pelliko. Bir gün Julien, Sen kıyısındaki güzel Villakie arazisinden dönüyordu. Monsieur de Lamolle bu araziyle ilgileniyordu, zira mülkleri içinde yalnız burası ünlü Boniface de Lamolle'e ait olmuştu. Konağa geldiği zaman yerden dönen Markizle kızını orada buldu. Julien artık züppeleşmiş, Paris'te yaşamak sanatını öğrenmişti. Mademoiselle de Lamolle karşı tam anlamıyla soğuk davrandı. Genç kızın ondan neşeyle attan düşüşü hakkında ayrıntıları istediğini sanki hatırlamıyordu. Mademoiselle de Lamolle onu gürbüzleşmiş fakat rengini solgun buldu. Vücudunun hareketlerinde halinde taşralılıktan eser kalmamıştı. Ama konuşması için de aynı şeyi söyleyemeyiz. Hala çok ciddi, çok resmiydi. Bütün bu uysal hallere rağmen gururu sayesinde konuşması bayağı değildi. Yalnız daha birçok gereksiz şeylere önem verdiği hissediliyor, fakat söylediğini ispat edecek bir adam olduğu da anlaşılıyordu. Julien'e verdiği nişan dolayısıyla genç kız babasına takılırken, onun hakkında da pek zeki denilemez ama akılsız da hiç değil dedi. Kardeşim Lamolle ismini taşıdığı halde, o nişanı sizden 18 ay boşuna istemişti. Evet ama Julien'de yeni bir hava var. Oysa o bahsettiğiniz Lamolle'de bundan eser yok. Monsieur le Duc de Retz'in geldiğini haber verdiler. Mathilde önüne geçilmez bir esneme ihtiyacı duydu. Onu görünce aklına hep babasının salonunu dolduran eski müdavimler ve eski şatafatlı elbiseler geliyordu. Paris'te yeniden başlayacağı hayatın ne kadar can sıkıcı olacağına dair tam bir fikri vardı. Fakat buna rağmen Hyères'deyken de Paris'i özlüyordu. Oysa daha 19 yaşındayım diye düşünüyordu. Bütün şu yaldız kaplı budalalar bunun mutluluk çağı olduğunu sanıyorlar. Bunu düşünürken de Provence'a yaptığı seyahat sırasında konsolun üzerine yığılmış 8-10 kadar yeni şiir kitabına bakıyordu. Monsieur de Croisnois'dan, de Caylus'dan, Deleuze ve bütün diğer dostlarından daha akıllı olmak felaketine uğramıştı. Güney'in güzel göğü, şiir vesaire hakkında bütün söyleyeceklerini önceden bilir gibiydi. İçinde derin bir can sıkıntısı ve daha kötüsü umutsuzluk okunan o güzel gözleri Julien'e doğru çevrildi. O hiç olmazsa ötekilere tamamıyla benzemiyordu. Yüksek tabakadan kadınların kullandıkları aceleci, kesik ve hiçbir kadında bulunmayan erkekçe bir sesle "Monsieur Sorel, bu akşam Monsieur de Retz'in verdiği baloya geliyor musunuz?" dedi. "Matmazel, Monsieur Le Duc'le tanışmak şerefine erişemedim." Sanki bu kelimeler ve bu ünvan kendini beğenmiş taşralının ağzını tırmalıyordu. Kardeşime sizi evine getirmesini söylemiş. Gelseydiniz bana Vilkie'deki arazi hakkında bilgi verirdiniz. İlkbaharda oraya gitmemizden söz ediliyor. Şatonun oturulacak bir halde ve civarının da söylendiği kadar güzel olup olmadığını öğrenmek isterdim. Gereğinden çok övülen o kadar çok şey var ki. Julien cevap vermiyordu. Mathilde oldukça kesin bir sesle, ''Kardeşimle baloya gelsenize'' diye ekledi. Julien saygıyla selamladı. ''Demek bir balonun ortasında bile bütün aile efradına hesap vermek zorundayım. Öyle ya bana işlerini gördüğüm için para vermiyorlar mı?'' diye düşündü. İçerlediği için şu kelimeleri de ekledi. ''Hem kızına söylediğim şeyin babasını, kardeşini ya da annesini kızdırmayacağını da Allah bilir.'' Bu evin zorba hükümdarın sarayından zerre kadar farkı yok. Burada hem 5 paralık değeri olmayan bir insan olmak hem de hiç kimseyi gocundurmamak gerekiyormuş. Birçok kadın ahbabıyla tanıştırılmak üzere annesi tarafından çağrılan Mademoiselle de Lamolle'ün yürüyüşünü seyrederek Julien, şu sırık gibi kız da hiç hoşuma gitmiyor diye düşündü.